Hocam merhaba.
Merhaba.
Öncelikle bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim ilginizden dolayı.
Birazcık sizi tanıyabilir miyiz izleyicilerimiz açısından da?
Tabii. Yani şu anda ben Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Bu 2000 yılından beridir. Üniversitenin ilk yıllarında, kurulduğu yıllarda katılmıştım Sabancı Üniversitesi'ne. Aslen makine mühendisiyim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum. Master'ımı da orada tamamladım. Sonra Kanada'nın en batısına, Pasifik kıyısına, British Columbia Üniversitesi'ne doktora yapmaya gittim. Benim doktora tezim endüstriden sponsorluk almış bir projeydi. Orada doktora hocam Profesör Yusuf Altıntaş'ın aldığı bir projeydi. Yani zaten Türkiye'de de istiyoruz bunun daha fazla olmasını, işte üniversitelere, öğrencilere destek gelmesini, ki bu sadece hani sponsorluk anlamında değil, yapılan araştırmaların da daha gerçekçi, daha ihtiyaçlara yönelik olması açısından. Bu firma benim doktora tezimi sponsor etti. Ben talaşlı imalat üzerine, özellikle frezeleme, zor malzemelerin, işte titanyum gibi malzemelerin alaşımlarının işlenmesi üzerine, bunlar uçak motoru parçaları. Doktoram bittikten sonra firma gelip o firmaya katılıp orada üniversite laboratuvarında yaptıklarımı endüstriye aktarmamı istedi. Bunlar çok detaylarına girmeyeceğim ama talaşlı imalat sırasında, metal işleme sırasında ortaya çıkan sorunların çözümleri, titreşim sorunları olabilir, yüksek kuvvetler olabilir, yüzey kalitesiyle parça formuyla ilgili sorunlar olabilir. Bunlar için biz bugünlerde çok yaygın dijital ikiz dediğimiz, yani bütün prosesin, makinenin modellerini çıkartıyoruz. Matematiksel modellerini. Ben doktoramda bunlar üzerine çalıştım. Ve bu çıkan modeller sonunda tabii ki siz işlemleri optimize edebiliyorsunuz. Oluşacak sorunları daha tezgah üzerinde işlemeye başlamadan görebiliyorsunuz. En iyi koşulları, en iyi kesme koşullarını, takımları bulabiliyorsunuz. Yani kısa bir sürede tecrübe edinirim, benim için iyi olur diye gitmiştim ama ben de çok zevk aldım. 6 sene çalıştım Montreal'deki Pratt & Whitney fabrikasında. Sonra 2000 yılında, işte Sabancı Üniversitesi'nin ilk kurulma yıllarıydı. Üniversitelerinde üretime ve özellikle sanayiyle iletişime, etkiletişime özel ilgisi vardı. Ve bu yönden de işte ben de Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Sabancı Üniversitesi'nde 2000 yılından beridir burada öğretim üyesiyim. Ha, ne yaptık bu süreç içinde? Tabii ki derslerimiz var. Verdiğimiz lisans üstü dersler. Bu özellikle imalat mühendisliği alanındaki çalışmalar. Sonra da bir laboratuvarımızı kurduk. Üretim araştırma laboratuvarı. Bu laboratuvarda ağırlıklı olarak tabii ki biz takım tezgahları ve talaşlı işlemler üzerinde yoğunlaşıyoruz. Gene dediğim gibi bunların modelleri, deneysel çalışmaları, ölçüm teknikleri. Bunlar da sanayiyle çok yakın ilişki içinde olan bir laboratuvarız. Havacılık sanayi, otomotiv, makine sanayi, enerji sektörleriyle ilgili yakın bu tür konularda projeler yapıyoruz. Bunların bazıları tezler oluyor, bazıları daha kısa süreli projeler şeklinde. Tabii ki üniversitelerin olmazsa olmaz yayınlar yapıyoruz, makaleler, kitaplar yazıyoruz bu konularda. Bir de 2008 yılında kurduğumuz bir spin-off şirketimiz, yani Teknopark firmamız var, Maxima ismi altında. Bu da şuradan kaynaklandı. Yani belirli bir süreden sonra endüstriyle olan etkileşimimiz çok arttığı için biz sadece üniversite laboratuvarı olarak ve sınırlı sayıdaki öğrenci kapasitesiyle buna cevap veremeyeceğimizi, daha profesyonel bir ekip olmasının gerektiğine karar verdik. Çünkü yani dikkat edecek olursa özellikle bazı ülkelerde, Almanya başta diyebilirim, üniversite sanayi ilişkisi çok güçlü. Burada bu laboratuvarların hiyerarşik yapıları var. Yani öğrenciler de var tabii ki ama profesyonel ekip de var. Uzun süre orada çalışan teknik ekip var. Şimdi Türkiye'deki sistemde bunu tam yapamıyoruz, her zaman oturtamıyoruz. Onun için bu profesyonel ekibi kurduk biz, Maxima'yı. Benim doktora öğrencimdi. 2008 yılında Emre Özlü doktorasını bitirdikten sonra onunla beraber bu şirketi başlattık. Ağırlık olarak gene endüstrinin değişik yerlerinden gelen talaşlı imalat, takım tezgahları üzerinde çalışmalarımız oldu. Takım tezgahı üreten firmalarla da çalıştık. Kesici takım üreten firmalarla da. Ama bu tezgah kesici takımları kullanıp parça imalatı yapan, ürün üreten firmalarla da değişik sektörlerden çalışmalarımız oldu. Bunları laboratuvarda geliştirdiğimiz teknikleri, bunların bir kısmını yazılıma döktük. Bunları endüstride uygulamasını yaptık. Tabii eğitimler de verdik endüstriye. Bizim laboratuvarımız da bu şekilde çalışmaya devam ediyor.
Hocam, bildiğim kadarıyla yakın bir tarihte de Makine Sanayi Dijital Dönüşüm Derneği'ni kurdunuz. Burada da çok aktifsiniz. Bu derneğin ortaya çıkış hikayesini, faaliyetini biraz...
Ya evet, aslında çok ihtiyaç olduğuna karar verdik buna, ama başlangıç aslında farklı bir şekilde gelişti. Türkiye'nin ilk yerli CNC'sini, yani takım tezgahının kendisi de kontrol ünitesi olan CNC Numeric Control sisteminin yerlisinin yapılması üzerine bir girişim başladı, biliyorsunuzdur. 2 sene önce kadar Miltexan adı altında bir firma kuruldu. Bu aslında bir platform, değişik firmaların bir araya gelmesiyle. Bunun içinde tabii ki danışman olarak Yusuf Altıntaş da var, profesör, British Columbia'dan. Benim doktor hocam ama Türkiye ile ilişkileri tabii ki çok sıkı. Bu süreç içinde Miltexan kuruldu ve bunun şu anda firma olarak aktif olarak devam ediyor. Bizlerin iletişimi var. O CNC'nin yapımı, işte dediğim gibi Kanada'dan Yusuf Altıntaş destekliyor ama Türkiye içinden de değişik destekler var. Ben de aynı şekilde bu oluşumun içinde mümkün olduğu kadar destek verebilmeye çalışıyorum. Buradaki konuşmalarımız sırasında grubumuz içinde ya böyle bir derneğe ihtiyaç olduğunu, özellikle dijitalleşmenin çok hızlandı her sektörde, sadece makine ya da imalat alanında değil, her sektörde, ama ana fokusu dijitalleşme olan, ki hani bunu da birazcık daha esnek düşünürsek biz şöyle düşünüyoruz, yani bilimsel yöntemlere dayalı imalat, bilimsel yöntemlere dayalı makine imalatı ya da tasarımı şeklinde düşünecek olursak, buraya bir fokus koymanın, bunu gündemde tutmanın önemli olduğunu düşündük. Aynı şekilde bu kurduğumuz derneğin içine farklı sektörlerden, yani gene tabii ki bu makine sanayi ile ilgili ama bu otomotiv olabilir, gene makine tezgah sanayi olabilir, genel imalat olabilir. Buradan bu konulara önem veren, bu konularda aktiviteleri olan, altyapılarını buna göre yönlendiren firmaları da aramıza alarak değişik aktivitelerde bulunmayı planladık. Yeni bir dernek, daha yeni Haziran ayında ilk genel kurulumuzu yaptık. Yani buradaki düşündüğümüz aktiviteler içinde özellikle derneğimizin üyeleri içinde, kurucu üyeleri arasında uluslararası ilişkileri çok fazla olan araştırmacılar ve sanayiciler var. Buradan tabii ki biz uluslararası anlamda bağlantıları da sağlamak istiyoruz. Örneğin CIRP diye bir çok önemli bir, yani bir Fransa'da merkezi olan bir akademi, Uluslararası İmalat Mühendisliği Araştırmaları Akademisi. Ben de uzun yıllardır üyesiyim. Burada çok büyük bir bilgi birikimi var. Uzmanlıkları değişik, makine ve imalatın değişik alanlarında olan araştırmacılar var, otoriteler var. Onları da, onların bilgilerine de ulaşabilmek açısından. Bunların içinde konferanslar olabilir, bunların içinde toplantılar olabilir, yeni projeler, firmaların bir araya gelerek ya da kendi başlarına yeni geliştirdikleri projelerde. Yani bizim temel hedefimiz şu: denemeye dayanılmaya, sadece deneme yanılmaya, sadece tecrübeye dayanarak değil, bilimsel yöntemlere, analiz, hesaplama, modelleme, ölçme tekniklerine dayanarak ülkemizdeki üretim teknolojilerine, makine sanayine böyle bir destek verebilmek amacıyla kurduk.
Anlıyorum hocam. Peki küreselleşmenin makine sektörüne bir etkisi var mı?
Ya tabii ki bütün sektörlerde olduğu gibi makine sektörüne de çok büyük bir etkisi var. Bu hala devam ediyor ama tabii ki epey bir zamandır devam eden. Çünkü yani şimdi bakıyoruz, bir en basit bir ürünü bile düşünseniz İşte bir tarafta tasarımı yapılıyor, öbür tarafta analizi yapılıyor, başka bir yerde üretiliyor, başka bir yerde montajı yapılıyor. Ve tabii ki bunların hepsi küreselleşme sayesinde, hani olayın finans yönü de tabii önemli, teknolojik yönü de önemli, işte diplomatik yönleri de önemli. Birçok faktörler var burada ama makine sanayinde çok çok büyük etkileri var. Örneğin Türkiye'de de gördüğümüz global firmalar var, bunların buradaki üretimleri. Bir bakıyorsunuz onun tasarımı başka yerde yapılmış. Malzeme analizleri başka tarafta yapılıyor. Bir bakıyorsunuz öbür tarafta montajı yapılıyor. Bu tamamen küreselleşme sayesinde. Tabii ki her ülkedeki ya da her coğrafi bölgenin avantajlarını kullanarak, yani sonuçta bunlar küresel firmalar, her bölgedeki insan, kaynak, avantajlarını kullanarak bu şekilde küresel bir biçimde üretiliyor ürünler artık. Çok büyük etkisi var tabii ki. Ve etkisi olmaya da çok daha fazla devam edecek. Örneğin işte bir kriz anında, işte yakınlarda yaşadığımız savaş durumu var. O anda bir bakıyorsunuz işte o firmanın oradaki bazı aktiviteleri başka bir tarafa kaydırılabiliyor. Evet, biraz zaman alıyor ama belki küreselleşmeden önce bu duracaktı. O ürünü tamamen hiç bulamayacaktınız. Bu tür olumlu etkileri var tabii ki.
Hocam, şimdi sanayinin dijitalleşmesinde süreç önemli bir konu. Dijitalleşmenin de değişik boyutları var. Bu konuyu makine sektörü için nasıl değerlendirirsiniz?
Ya şimdi dijitalleşme artık hayatımızın bir parçası. Yani bu sadece makine alanında, sadece mühendislik alanında, sadece imalat alanında değil tabii ki. Her yerde dijitalleşmeyle karşılaşıyoruz. Günlük yaşantımızda birçok şeyde dijitalleşmeyi görüyoruz. İşte ne bileyim, artık birçoğumuz bankaya ya da elektrik dairesine gidip bir şey işlem yapmıyoruz. Bunu telefonlarımızdan, bilgisayarlarımızdan kullanabiliyoruz. Yani dijitalleşme çok çok önemli, hayatımızın bir parçası, bir gerçek artık. Şimdi makine sanayindeki önemli olan kısmı şu. Birincisi, bir makineyi tasarlamadan, bir makineyi üretmeden önce siz bunun dijital kopyasını ya da ikizini yaratarak sanal ortamda bu makinenin nasıl çalışacağını görebiliyorsunuz. Bunu tabii ki bu bir ürün için, bir makine için düşünebildiğiniz gibi aynı zamanda o makineyi üreten süreçler için de düşünüyorsunuz. Örneğin işte benim ağırlıklı çalışma alanım talaşlı imalat. Bu bir frezeleme operasyonu olur, tornalama olur, delik delme işlemi olabilir. Şimdi bu işlemler genellikle tabii maliyetli işlemler. Kullanılan makineler maliyetli. Zaman çok önemli. Parçaların, üretilen ürünlerin kalitesi çok önemli. Şimdi bu dijitalleşme bize şu avantajı sağlıyor. Daha makineye gitmeden, yani metal metale değmeden biz bunu sanal ortamda dijital modellerini kullanarak, dijital ikizlerini kullanarak nasıl çalışacağı, nasıl davranacağı konusunda bir kere bu simülasyonları yapabiliyoruz. İkincisi, oluşabilecek sorunları önceden görüp donanımı, yani hardware'e dökmeden onu, bunları önceden engelleyebiliyoruz. Üçüncüsü, daha iyi işleme koşulları, daha hızlı, daha iyi kalitede, daha maliyeti düşük üretim koşullarını bulabiliyoruz. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman işte aynı dediğim gibi teori tamamen pratiğe bu şekilde çok hızlı akmış oluyor. Sadece deneme yanılmaya, sadece sorun çıktığında çözmeye ya da tamamen tecrübeye dayalı yöntem yerine bilimsel temellere dayanan, bunların modelleri, hesapları, kitaplarına dayanan, analizlerine, simülasyonlarına dayanan bir yaklaşım sergiliyorsunuz. Bu da size şu avantajı veriyor. Mesela hiçbir sorunuz yok, üretim yapıyorsunuz ama benim sık sık sorduğum sorulardan birisi şudur. Yani niye daha hızlı işleyemiyorsunuz? Niye %20 arttıramazsınız sizin işleme kapasitesini? Sorununuz olmadığı zaman aslında belki daha da büyük bir sorun. Çünkü bilmiyorsunuz optimumdan ne kadar uzaktasınız. Belki 3 kat daha hızlı işleyebilirsiniz, üretim veriminizi arttırabilirsiniz. Ama bunu görebilmeniz ancak deneme, yanılma, testlere dayanıyor. Eğer bu dijital modelleri, dijital ikiz dediğimiz sistemleri kullanmadığımız zaman orada bu analizleri çok hızlı olarak yapabiliyoruz. Maliyeti yok çünkü daha gerçek, yani maliyeti tabii ki bilgi maliyeti var ama ya en azından donanımla ilgili işte makineyi üretip testleri yapıp işte bir takım zararlara yol açıp tamir ihtiyaçlarına gerek kalmadan biz bunu bu şekilde en iyi işlem koşullarını bulup o koşullarda işleyebiliyoruz. Bazen öyle şeyler çıkıyor ki karşımıza, yani işte titreşimden kurtulmak için burada işte tırlama analizi dediğimiz bir şey var. Kararlılık diyagramını çıkartmanız gerekiyor. Bu ölçümleri, analizleri yapıp çıkarttığınız zaman orada bakıyorsunuz, diyorsunuz ki bu işlemi 12.450 RPM'de, devirde yapmanız lazım. Bunu deneme yanılmayla bulamazsınız. Bu sayı mümkün değil. Günleriniz, haftalarınız gider. Dünya kadar zaman harcayıp maliyete ve bulma ihtimaliniz de çok düşük. O bakımdan dijitalleşme tamamen üretime girmeden ya da var olan, üretimde olan bir sistemin dijital kopyasını alıp bunun üzerinde istediklerimizi sanal ortamda yapıp en iyi koşulları bulmak, problemlerden kaçınmak, daha hızlı yapabilmek.
Bu süreç ikizleri kavramı...
Süreç ikizleri, evet. Yani bir makinenin ikizi olduğu gibi bir tornalama işleminin de ikizi var. Bir frezeleme işleminin de ikizini çıkardı. Ne yapıyor bu? Orada bu freze takımı kesme işlemini yaparken talaş nasıl oluşuyor? Ne kadar kuvvet çıkıyor? Titriyor mu, titremiyor mu? Ne kadar titriyor? Sıcaklıklar ne oluyor? Ne kadar sıcaklık çıkıyor? Takım esniyor. Ondan dolayı gelecek hata ne kadar oluyor? Tezgaha ne kadar yük geliyor? Bunların hepsini hesaplayabiliyorsunuz. Ve buna göre optimizasyona gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben burada daha derin kesebilirim ama burada derinliği azaltmam lazım. Burada daha hızlı ilerleyebilirim. Burada yavaşlatmam lazım. Ya da diyorum ki bu kesici takım yerine şut kesici takımı koyup simülasyonu yaptığım zaman daha iyi koşullar, daha iyi sonuçlar elde ediyorum. O zaman onu değiştireyim diyorum. Yani bu sürecin tamamen fiziğin gerçek zamanda metal işleme sırasındaki mekaniğin, fiziğin tamamen ikizi. Yani matematiksel modeli.
Bir sorun var. Simüle etmenin faydalarını ve noksan kaldığı noktaları bir dinlemek isterim.
Evet. Şimdi tabii ki bu dijital ikizlerle ilgili, modellemeyle ilgili bunlara dayanım sizin sistemlerinizde simülasyon yapıyorsunuz. Bu demin dediğim gibi bir titreşim simülasyonu olabilir, bir sıcaklık simülasyonu olabilir. Şimdi bunları simüle edebildiğiniz zaman önceden de dediğim gibi oluşacak sorunları görebiliyorsunuz. Ve bu hani işin simülasyonun arkasında tabii çok büyük bir bilgi birikimi var ve bunların da tabii ki bir maliyeti var. Ama ek bir metal maliyeti olmadan, yani makine üzerinde denemiyorsunuz, takım almıyorsunuz, malzeme kullanmıyorsunuz, tezgah zamanı kullanmıyorsunuz ve bu sürede oluşabilecek hatalardan da kaçınmış oluyorsunuz. Verebileceğiniz zararlardan da kaçınmış oluyorsunuz. Bunu sanal alemde simülasyon yoluyla elde edebiliyorsunuz. Tabii ki hiçbir şey mükemmel değil. Simülasyonların da doğru modellere dayanması gerekiyor. Sürekli bu modellerin iyileştirilmesi gerekiyor. Son zamanlarda tabii çok yaygın olarak kullanılan makine öğrenmesi yöntemleri de var. Bunlar daha çok veriye dayanıyor. Yani sürekli data topluyorsunuz, veri elde ediyorsunuz ve işte bir hata olduğunda bu verilerden, herhangi bir sensörden gelen bilgilerden hangisinde nasıl değişiklikler olduğunu yapay zeka yoluyla inceleyip ona göre bir daha olduğu durumda nasıl bunu önceden fark ederim, durdurmam lazım operasyonu, bunu yapabiliyorum. Fakat buradaki tabii konu şu, elinizde çok fazla data birikmesi gerekiyor. Şimdi burada bizim uyguladığımız bir yaklaşım da şu, ama o gerçek zaman datası yerine ben bu oluşabilecek sorunları simülasyonla da yaratabilirim. Şimdi simülasyonun burada da faydası var. Yani makine öğrenmesi, yapay zeka gibi teknikleri kullandığınızda gerçek zamanda toplayacağınız ve belki sizin için çok uzun zaman alacak. Çünkü bazı hatalar haftada bir olur, bazıları yılda bir olur, bazıları belki hiç olmaz ama sizin öğrenme sisteminiz o hatanın olmasına dayanırsa, ki çoğunlukla böyle makine öğrenmesi dediğimiz, o zaman sizi yavaşlatıyor mu ve yeteneğinizi kısıtlıyor. Halbuki bunları da simülasyonda yaratabilirsiniz. Örneğin işte bir kesici takım aşındığı zaman, kırıldığı zaman nasıl bir sinyal çıkartır? Bunu simülasyonla çıkartıp makine öğrenmesini, yapay zekayı bununla eğitebilirsiniz. Bu tür örnekleri de var, bu tür güzel uygulamaları da var. Ama simülasyona dayanan, yani bu dijital ikizlere, modellemeye, proseslerin, süreçlerin matematiksel ve fiziksel temellerine dayalı. Bu modeller sonucunda elde edebileceğimiz çok önemli avantajlar var. Yani bütün sistemin verimliliğini arttırabiliriz, oluşacak sorunları çözebiliriz, olmadan önce anlayabiliriz ve bütün sistemin verimliliğini arttırabiliriz. Yani simülasyonun tabii ki bu yönden çok çok büyük etkileri var. Bir tezgah üzerinde, gerçek bir süreç üzerinde bir deneme yanılma yapmanız size epey zaman isteyecek sizden. Artı bir de maliyeti olacak. Bir de olası belki zararlar ortaya çıkacak ama bunu siz şeyde bir simülasyon ortamında yapmanızın bir maliyeti yok size. Değişik şeyleri deneyebilirsiniz. Değişik durumlarda daha hızlı olursa, daha yavaş olursa, farklı koşullarda olursa, derin olursa, az derin olursa ne gibi şeyler çıkacağını direkt simülasyonlarda görüyorsunuz. Oradan iyi kararlarla gidiyorsunuz. Tabii ki şunu demek istemiyorum. Yani her zaman için tecrübe, deneyim çok önemli. Bilgi birikimi çok önemli. Mutlaka deneysel çalışma da yapılması gerekiyor. Çünkü özellikle bu simülasyon sistemlerinin, dijital ikizlerin içinde bilinmesi gereken bir takım parametreler var. Bunların bazıları malzemeyle ilgili, bunların bazıları makineyle, kullanılan tezgahla ilgili. Bunların ölçümlerinin yapılması gerekiyor. O bakımdan tabii ki simülasyon, yani her şeyi otururuz kağıt üzerinde ya da bilgisayar üzerinde yaparız demek değil tabii ki. Bu bilgilere, bu ölçümlere, bu verilere her zaman için ihtiyaç var. En güzel olanı ikisinin beraber gitmesi.
Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için.